Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama sürekli navigasyon kullandığımız için artık kendi mahallemizde bile yönümüzü bulamıyoruz.
Kesinlikle. Yani insan bildiği sokağı bile karıştırabiliyor artık.
Aynen öyle. İşte o aynı sinsi körelme şu an beynimizin düşünme kaslarında yaşanıyor olabilir.
Paylaştığınız kaynaklara daldık ve bugünkü derinlemesine analizimizde yapay zekanın hafızamızı ve yaratıcılığımızı nasıl gizlice sildiğini inceliyoruz.
Bu çok kritik bir nokta. Çünkü hani yön bulmayı makineye devrettiğimiz gibi düşünmeyi de yavaş yavaş devrediyoruz aslında. Literatürde buna bilişsel yükü dışa aktarma deniyor.
Bilişsel yükü dışa aktarma.
Evet, tam olarak bu. Asıl mesele şu ki bilgiyi dışarı aktarırken beynimizde tam olarak nelerden vazgeçiyoruz bunu konuşmamız lazım.
Peki bu körelme sadece böyle psikolojik bir his mi, yoksa beynimizde somut, fiziksel bir karşılığı var mı?
Hem de çok somut bir karşılığı var. Çünkü kaynaklarımızda MIT Media Lab'dan Dr. Natalia Kozmina'nın 54 öğrenciyle yaptığı bir deney var.
O çalışma çok çarpıcı gerçekten. Üç farklı grubu izlemişler orada.
Evet, sadece kendi beynini kullananlar, arama motoru kullananlar ve ChatGPT kullananlar.
Ve sonuçlar inanılmaz.
Kesinlikle. Yani kendi zihnini kullananların beyni, deyim yerindeyse, alev alev yanıyor. Tüm sinir ağları devrede ama ChatGPT grubunun beyin aktivitesinde %55'e varan bir çöküş var.
%55 çok ciddi bir oran. Ve bu çöküş rastgele bir yerde de olmuyor hani.
Nerede oluyor peki?
Tam olarak yaratıcılık ve bilgiyi işleme süreçlerinden sorumlu bölgelerde yaşanıyor bu yavaşlama. Beyin uyumuyor belki ama o derin bağlantıları kurmayı anında kesiyor.
Ama bir dakika, burada bir itirazım var. Beynin daha az enerji harcaması aslında iyi bir şey değil mi?
Nasıl yani?
Yani telefonun güç tasarruf moduna geçmesi gibi düşünelim. Neden bu verimliliği hemen tembellik olarak etiketliyoruz ki?
Ya bu çok mantıklı bir soru ama burada ortada bir verimlilik yok maalesef. Araştırmacıların tabiriyle burada bir bilişsel teslimiyet var.
Bilişsel teslimiyet mi?
Aynen öyle. Beyin enerjisini daha üst düzey bir düşünceye saklamıyor. Aksine sunulan bilgiyi hiç sorgulamadan kendi filtrelerini kapatarak olduğu gibi yutuyor.
Yani zihinsel olarak havlu atıyor.
Tam olarak öyle.
Anladım. Yani beyin %55 daha az çalışıyorsa ortaya çıkan işlerin de böyle ruhsuz ve vasat olmasını da ekleriz, değil mi?
Kesinlikle. Kompozisyon yazma görevindeki sonuçlar çok dramatik gerçekten.
Ne olmuş tam olarak o görevde?
Yapay zeka kullanan öğrencilerden sadece dakikalar önce yazdırdıkları kendi metinlerinden bir cümle bile alıntı yapmaları isteniyor.
Ve yapamıyorlar mı? Canına, yani o metni ben yazdım, hissi hiç yok.
Yok, evet. Öğretmenlerin değerlendirmeleri de bu yabancılaşmayı kanıtlıyor zaten.
Okumuştum onu. Yapay zeka ile yazılanları anında tespit edip ruhsuz ve orijinallikten yoksun bulmuşlar.
Evet. Hatta kaynaklarda bir öğretmenin isyanı vardı.
Bu metinler o kadar birbirinin kopyası ki sanki tüm öğrenciler yan yana oturup kopya çekmiş diyor. Çok ilgimi çekmişti bu yorum.
Çok doğru bir tespit. Dışarıdan alınan bu sözde kusursuz yardım insanın o kendine has hatalı ama orijinal dokunuşunu tamamen siliyor maalesef.
Peki kısa vadedeki bu hafıza kaybı işin sadece görünen kısmı mı?
Asıl tehlike orada zaten. Beni asıl endişelendiren işin uzun vadeli akademik ve biyolojik sonuçları.
4 ay sonraki o takip çalışması, değil mi?
Evet, bu öğrencilerden 4 ay sonra hiçbir teknolojik destek almadan bir şeyler yazmaları istendiğinde o nöral bağlantıların hala çok düşük seyrettiği görülüyor.
Evet. İnanılmaz gerçekten. Yani beyin o konularla en başından beri gerçek bir hücresel bağ kurmamış demek bu.
Aynen öyle. Nörobilimci Vivian Ming'in sürekli bu kopyala yapıştır yapmanın etkileri üzerine bulguları da tam olarak bu kalıcı hasarı açıklıyor aslında.
Evet, kaynaklarda Ming'in çalışması vardı. Bu şekilde çalıştığımızda beynimizdeki gama dalgası aktivitesi inanılmaz derecede düşüyormuş.
Gama dalgalarının ne olduğunu da hatırlatmakta fayda var belki.
Tabii, lütfen.
Gama dalgaları beynimizin o dağınık yapboz parçalarını birleştirdiği böyle aha anlarında ve derin odaklanma sırasında ortaya çıkan yüksek frekanslı elektrik sinyalleridir.
Yani o ampulün yandığı an diyebiliriz.
Kesinlikle o an işte kopyala yapıştır yaptığınızda beyin bilgiyi sentezleme eforunu harcamıyor. O dalgalar adeta düz bir çizgiye dönüyor.
Dümdüz oluyor yani, çaba yoksa dalga da yok.
Evet, Ming beynin sağlığı için gereken o sağlıklı sürtünmeyi kaybettiğimizde ileride ciddi bilişsel gerilemeler yaşayabileceğimiz konusunda uyarıyor hepimizi.
Bu sağlıklı sürtünme kaybı meselesi aslında UNESCO raporlarına da yansımış durumda.
Evet, eğitim sistemine getirilen eleştiriler tam da bu yönde.
Çocuklar artık problem çözmeyi ya da empati kurmayı değil, sadece yapay zeka operatörlüğünü öğreniyor diyor rapor. Bu gidişat geleceğin girişimcilerini o temel insani sezgilerden yoksun bırakacak.
Çok haklılar ama buradaki çıkış yolu teknolojiden tamamen kaçmak değil tabii ki.
Peki ne yapmalıyız yani? Tamamen kapatıp daktiloya mı dönelim?
Hayır hayır. Yapay zekayı bir cevap makinesi olarak değil de fikirlerimizi zorlayan bir antrenman partneri olarak konumlandırmamız gerekiyor.
Bir nevi zihin jimnastiği arkadaşı gibi yani.
Aynen öyle. Sizden gelenleri sürekli onaylayan değil, argümanlarınızın zayıf yönlerini bulan bir rakip gibi düşünün.
Mantıklı.
Temeli kendi beyninizle atacaksınız, yapay zekayı sadece o temeli sarsması ve sizi zorlaması için kullanacaksınız.
Anladım. Yani düşünme sürecinin direksiyonunda yine biz kalacağız. Makine sadece bizi test edecek.
Tam olarak özetlediğiniz gibi.
Harika bir noktada bağladık. Sizin için hazırladığımız bu derinlemesine analiz burada bitiyor. Bir sonraki sefere yapay zekaya bir soru sorarken şunu hatırlamanızı isterim. Eğer bugün derin düşünme eforunu tamamen makinelere devrediyorsak, yarın inandığımızı sandığımız fikirlerin gerçekten bize ait olduğundan nasıl emin olabiliriz? Katıldığınız için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.